Dogo Podcast.
Dogo Podcast'in yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugünkü konumuz Rehber Köpekler ve Rehber Köpekler Derneği ile alakalı konuşacağız. Yanımızda Ceren Özyaprak var. Hoş geldin Ceren.
Hoş buldum. Nasılsın?
İyiyim. Teşekkür ederim. Sen nasılsın?
Ben de iyiyim. Teşekkürler.
Öncelikle bize bir kendini tanıtmanı isteyecektim senden. Daha sonrasında da çeşitli sorular hazırladık. Aslında onlar üzerine biraz konuşmak istiyoruz.
Tamamdır. Harika. Ben stajyer avukatım. Üniversitede okurken, üniversitenin ikinci yılında Rehber Köpekler Derneği'ni kurmaya karar verdik. Dernek başkanımız Nurdeniz Tunçer, ben ve 5 kişi daha, toplam 7 kişi 2014 yılının Ekim ayında Rehber Köpekler Derneği'ni kurduk. O günden bu yana da çalışmalarımız devam ediyor.
Çok güzel. Şu anda dernekte yanlış hatırlamıyorsam yönetim kurulunda görev alıyorsun sen de hala
evet.
Aktif olarak. Aslında benim de ilk soracağım soru Rehber Köpekler Derneği hangi faaliyetlerde bulunuyor ve ne zamandır faaliyet gösteriyor olacaktı?
Evet, Rehber Köpekler Derneği adından da anlaşılacağı üzere rehber köpek yetiştiriyoruz. Rehber köpeğin ne olduğunu bilmeyenler için de kısaca görme engellilere rehberlik eden köpekler. Biz dernek olarak farkındalık çalışmaları yürütüyoruz. Köpek eğitimini ve köpek sağlama işlemlerini yapıyoruz. Ve köpekleri sağladığımızda görme engellilere mama ve veteriner takibini de biz yapıyoruz. Genel olarak derneğimizin yaptığı çalışmalar bunlar.
Çok güzel. Ben de hani bu programın, daha doğrusu bu podcast serisinin genel konuları olarak biz aslında bildiğiniz üzere köpekler hakkında birazcık daha konuşmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla ben de sana rehber köpekler hakkında birazcık da sorular sormak istedim. O konuda kendimizi, daha doğrusu kendimi ve dinleyenlerimizi aydınlatmak istiyorum. Aslında şöyle bir durum var. Dediğim gibi görme engelliler üzerine çalışan bir derneksiniz. Peki bu görme engelli kişilerin istekleri doğrultusunda her köpeğin rehber köpek olma gibi bir durumu söz konusu olabiliyor mu? Veya rehber köpekler neye göre seçiliyorlar?
Şimdi en baştan anlatmam gerekiyor bunun
tabii.
için rehber köpekleri. Öncelikle tabii ki çok ciddi eğitimlerden geçiyor bu köpekler. Bir görme engellinin canını emanet edebileceğimiz köpekler olmalı bu köpekler. O yüzden de daha doğdukları andan itibaren testlere tabi tutuluyorlar. Hangi köpekler daha uygun olabiliyor?
Yani evet,
alfa olmayan.
Pardon, çok özür dilerim. Ben evet. de şeyi soracaktım buna bir follow up olarak aslında. Rehber köpekliğe daha yatkın köpek ırkları oluyor mu yani? Genelde
evet.
gördüklerimiz çünkü Labrador veya Golden oluyor sanırım.
Evet, aynen öyle. Labrador ve Golden cinsi daha eğitime ve daha yatkın köpekler olduğu için, aynı zamanda sempatik oldukları için biz tercih ediyoruz. Özellikle Türkiye coğrafyasında ve Türkiye toplumuna uygun köpekler Labrador ve Golden cinsi köpekler. Bunların kırması da mümkün. Yani Labrador, Golden iki ırktan birleşen köpekler de mümkün. Ayrıca yurt dışında Alman kurt köpekleri de kullanılıyor. Yalnız biz burada yaptığımız araştırmalar sonucu Alman kurt köpeğini daha uygun görmedik. Labrador ve Golden yetiştiriyoruz biz.
En nihayetinde burada dikkat ettiğiniz şeylerden birisi sanırım görme engelli kişiyle rehber köpeği sürekli birlikte olmak durumunda. Dolayısıyla her girdikleri ortamda başka insanların da sanırım çok tepkisini almak istemiyorlar gibi bir durumu söz konusu. O yüzden mi hani sempatik dedin, çünkü ben de onu düşündüm de.
Şöyle tabii en başta bahsetmiştim. Derneğin yaptığı çalışmalardan biri de farkındalık çalışmaları. Yani biz sadece ve sadece köpek yetiştirip vermiyoruz. Ve farkındalık çalışmalarını yaparken de insanların ne kadar alışkın olduğunu, köpeklere ne kadar toplumsal olarak alışkın olduğunu da ölçtük. Ve tabii ki ilk başta tepkiler geldi. Efendime söyleyeyim, köpekten korkan insanlar da var. Toplumda köpekle birlikte yaşamakta zorlanan insanlar var. O yüzden daha sempatik ırkların daha uygun olduğuna karar verdik. Yani bizim mesela dernek başkanımızın köpeği Kara, kocaman siyah bir labrador ve ondan bile tedirgin olan insanlarla karşılaşabiliyoruz. O
Tabii ki de.
yüzden daha sempatik görünüşlü ve aynı zamanda daha coğrafyaya da uygun. Şöyle Golden ve Labradorlar daha hareketli biliyorsunuz ki.
Evet.
Yani çok sosyal ortamlara çok daha uygunlar, daha hareketliler ve görme engellilerin her yere girip çıkmaları gerekiyor günlük hayatta. Her şeyi yapabiliyor olmaları gerekiyor. O yüzden de biz daha uygun bulduk Labrador ve Golden'ları.
Çok güzel. Peki demin ciddi bir eğitim süreçlerinden geçtiklerini söyledim bu köpeklerin. Bu eğitim süreçlerini birazcık daha açıklayabilir misin bize? Bu süreç nasıl ilerliyor daha doğrusu öyle sorayım.
Tabii ki. Şöyle köpeklerimiz 6-8 haftalıkken seçiliyorlar. İlk önce eğitmenimiz gidiyor. Bu köpekleri de bağış alıyoruz aynı zamanda. Bağışçılarımız var. Uygun secereli köpeklerini. Çünkü secereli olmaları gerekiyor. Biliyorsunuz yine kalça çıkığı
Evet,
problemleri çok
evet.
var Türkiye'de. O yüzden de genetik hastalıkları olmaması lazım. Çok ciddi bir eğitimden geçecek. Sonra uzun yıllar çalışacak, uzun yıllar sürekli yürüyecek bu hayvanlar. O yüzden de genetik hastalıkları olmayan köpeklerden 6-8 haftalıkken teste tabi tutuluyorlar. Daha yavrulara işte yüzüne üfleme, atıyorum bir dışarıda ses çıkarma gibi testler yapıyorlar. Ve o testler sonucu daha alfa olmayan, itaatkar ve akıllı köpekler seçiliyor. 6-8 haftalık köpekleri seçtikten sonra gönüllü ailelerimiz var. Onlardan da detaylıca bahsetmek isterim. Gönüllü ailelerimizin yanına yerleştiriyoruz bu köpekleri ve onların yanında yaklaşık bir yıl misafir ediliyorlar. Orada gönüllü ailelerimize de bir temel eğitim veriyoruz ve aileler köpeklere bir temel eğitimi ve sosyalleşmeyi sağlıyorlar. Aynı zamanda eğitmenimiz de sürekli gidiyor, kontrollerini yapıyor köpeklerin. Yaklaşık bir sene boyunca aile yanında işte koltuğa çıkmamayı, sadece kendi mama kabından yemeyi, işte sonra çeşitli oyun, zeka geliştirici oyunlar oynamayı vesaireyi öğreniyorlar. Biz diyoruz ki mümkün olduğunca iş yerinize götürün, kafelere götürün ki hayvan daha çok şey görsün.
Peki şey de sorabilir miyim? Bu süreç içerisinde mi? Yani daha doğrusu bu 6-8 haftalıktan başlayıp işte 1 yaşına kadar dedin. Daha doğrusu 1 sene süren bir süreç dedin. Gönüllü aileyle birlikte geçirdikleri süre. Bu süreç
Evet.
içerisinde sanırım eğitmen yardımıyla hem doğru sosyalleştirme hem de işte bu ilk başta bahsettiğin işte başka şeylere tepki vermeme ve daha uysallaştırma üzerine bir eğitim devam ettiriliyor sanırım. Değil mi? Doğrudur.
Şöyle aile yanındayken aslında tüm ipler ailenin elinde. Biz aileye ne yapıp ne yapmaması gerektiğini söylüyoruz ve periyodik olarak eğitmenimiz gidiyor, denetliyor. Ama bir sene sonunda artık köpekler profesyonel eğitime geçiyor. Yani master yapıyorlar aslında köpeklerimiz. Bu profesyonel eğitimde de artık köpeğin algı durumuna ve çevresel faktörlere göre 4-6 ay arası değişiyor bu eğitimde. Bu bir yıldan sonraki eğitimden bahsediyorum. O zaman birebir eğitmenle düzenli olarak sokaklara çıkıyorlar, kafelere gidiyorlar, toplu taşımaya biniyorlar ve bir görme engelliyle yapması gereken her şeyi o dönemde öğreniyor köpek. Aile yanında sosyalleşmeyi, diğer hayvanlarla anlaşmayı, insanlarla anlaşmayı ve itaat etmeyi öğreniyorlar aslında.
Peki bu aileler sadece gönüllülük esasına mı göre seçiliyor yoksa bunun da bir bazı kriterleri var mı veya her aile köpek eğitimi daha doğrusu gönüllü aile olmak için uygun bir aday olabiliyor mu?
Şöyle, tamamen gönüllülük esasına dayanıyor aslında. Bize başvuran gönüllülerimizden seçiyoruz. Fakat mülakatla karar veriyoruz.
Tabii
Çünkü
ki.
bazı kriterler olmak zorunda
Tabii
tabii
tabii.
ki. Köpe
Tabii ki.
köpeğin eğitime hazır hale geldiğinde, yani profesyonel eğitime hazır hale geldiği noktada zaten bir şeyleri öğrenmiş olması
Hı
gerekiyor.
hı.
Onun için de ailelerin izlemesi gereken bazı kurallar var. Mülakatta da özellikle ailelere şunu anlatıyoruz. Bu köpeğin bir görme engellinin iki gözü olmak için yetiştirildiğinde bunun için hani tüm kriterlere harf harfine uymaları gerektiğini anlatıyoruz. En baştan daha yavru olarak verdiğimizde en başta zaten yavrumuzun sürekli kontrol edilmesi, sürekli denetim altında bulundurması lazım. Yani bu ne demek? Hep aileden birinin köpeğin yanında olabileceğini taahhüt edebiliyor olması gerek. Bir bakıcıya vesaireye bırakılmaması gerekiyor. Ondan sonrasında da, pardon, bölüyorum.
Estağfurullah.
Ondan sonrasında da köpeğimiz hiçbir zaman 3 saatten fazla yalnız kalmamalı. Mümkün olduğunca dediğim gibi kafelere, iş yerlerine götürülebilmeli. Ve özellikle çocukluğu ve hayvan sahibi ailelere vermeyi de çok istiyoruz. Çünkü evde zaten bir kedi veya köpek varsa rehber köpek adayımız daha iyi sosyalleşiyor diğer hayvanlarla.
Tabii ki. Çok aydınlatıcı oldu bu konu hakkında. Çok teşekkür ederim. Onun
Ben
haricinde
teşekkür
aslında
ederim.
sormak istediğim şeylerden birisi şuydu. Demin bu anlattıkların yani her ne kadar bir dernek olarak bir gönüllülük esasına dayanıyor olsa da oldukça masraflı bir süreçten söz ediyoruz gibi geldi bana. Devlet böyle bir konuda bir teşvik veya bir destek sağlıyor mu veya böyle bir çalışmaları var mı?
Şöyle anlatayım. Biz dernek olarak zaten köpeklerimizin tüm mama ve veteriner masraflarını karşılıyoruz. Bunu nasıl yapıyoruz? Sponsorlarımız sayesinde Marriott International sponsorumuz, Mama'da Nestle Purina Plan sponsorumuz. Onun dışında da sponsor veterinerler lokal olarak bulmaya çalışıyoruz. Yani köpeklerimizin olduğu yerlerde verildiği gönüllü ailelere yakın veya teslim edildiği görme engelli yakın sponsor veterinerler tespit etmeye çalışıyoruz. Onun dışında da her sene yardım toplama izni alıp yardım toplama kampanyaları yapıyoruz, balolar düzenliyoruz. Bunların hiçbirine maalesef devlet dahil değil.
Çok yazık.
Bir devlet teşviki maalesef yok. Sponsorlar ilerliyoruz. Fakat bazen projeler yazdığımız oluyor. Mesela Zorlu Center'la bir proje yaptık 2 sene önce ve bu proje sayesinde Zorlu Center ödül kazandı. Yani Zorlu Center erişebilir bir AVM olarak ve bir sosyal sorumluluk projesine dahil oldukları için bir ödül kazandılar. Onun dışında Sabancı Vakfı ve Koç Vakfı'yla da projelerimiz oldu.
Çok güzel.
Sabancı Vakfı tarafından fark yaratan seçildik. Yani fonlarımızı bu şekilde sağlamaya çalışıyoruz. Bireysel bağışçılarımız da var. Yalnız hepimizin bildiği gibi son zamanlarda pandemi sebebiyle yine aksayan işlerimiz oldu tabii ki.
Tabii.
Ama hiçbir zaman rehber köpek sahiplerimizi ve gönüllü ailelerimizi hiçbir zaman eksiklerini bırakmıyoruz. Mamalarını her zaman sağlıyoruz. Veterinerlerini her zaman sağlıyoruz.
Çok güzel. Peki bu şimdi eğitim süreçlerinden birazcık konuştuk. Aslında fonlamanızdan da birazcık bahsettin bize. Benim asıl merak ettiğim konulardan birisi de şuydu. Rehber köpeklerin teslim edilecekleri görme engelli kişiler nasıl belirleniyor? Yani bunun için bir kura sistemi tarzı bir şey mi var yoksa her başvuran bir sıralamaya giriyor, bu sıralama üzerinden mi ilerliyor? Nasıl belirleniyor
Evet,
onlar?
açıkçası çok fazla başvuran kişi var. Bir sıraya alınıyor ama bir yandan da çok fazla kriter var. Her köpek özel ve köpeğin özelliklerine göre de görme engelli seçilmek durumunda. Yani Bu bahsettiğim özellikler çok spesifik. Yürüme hızı, kilosu, boyu, görme oranı, görme engellinin. Tüm bunların, tüm bu kriterlerin köpekle eşleşmesi gerekiyor. O yüzden de evet bir listemiz var ama listenin başında olan kişi ilk köpeği alacak kişi diye bir kaide maalesef yok.
Çünkü ben de bugünkü podcast'imize hazırlanırken biraz araştırma yapıyordum. Yurt dışından birkaç tane içerik üreticisinin içeriklerine denk geldim, videolarına denk geldim. Orada birisi mesela şeyden bahsediyordu. Yani şu an benimle birlikte yaşayan köpeğim, işte guide dog'um, rapper köpeğim, üçüncü köpek aslında. Çünkü ilk iki köpekle benim uyumum sağlanamadı. Dolayısıyla onları geri göndermek zorunda kaldım. Yürüyüşümüz uymadı veya işte genel hayatımız uyumadı şeklinde bir şey belirtiyordu. Demek ki burada da aynı sistem var, yani bu genellenmiş bir şey, yani o kişiye özel bir durum
Evet,
değil.
kesinlikle öyle. Yani tüm özelliklerinin eşleşmesi gerekiyor. Perfect match olması gerekiyor.
Anladım. Dolayısıyla bu kişiler de yine sizin derneğinize başvuruyorlar ve sizdeki eğitimlerini tamamlamış köpeklerle bir herhalde deneme süreci tarzı bir şey mi gerçekleştiriliyor? Öyle bir şey var
Evet.
sanırım. Evet, tamamdır.
Evet. Orada da 1-4 hafta arası bir oryantasyon süreci oluyor. Listede yani yazılı olarak tüm özelliklerin eşleştiğine eğitmenimiz karar veriyorsa oryantasyon sürecine geçiyorlar. O süreçte bile uyum sağlayamadıkları noktada eşleşme mümkün olmayabiliyor. Yani kağıt üzerinde her şey mükemmel ama oryantasyon sürecini geçemediler. Başka bir köpek, başka bir görme engelli eşleşmesi olması gerekiyor. Dediğim gibi bu görme engellinin canını emanet edeceğiniz bir köpek olacağı için hiçbir şeye atlamamak gerekiyor.
Çok doğru. Ben de işte dediğim gibi bunun podcast için araştırma yaparken aslında denk geldiğim şeylerden birisi de oydu mesela. Dışarıda rehber köpeğiyle birlikteyken başka insanların da o rehber köpeklerine nasıl davranmaları gerektiğini de bilmeleri gerekiyor. Yanlış hatırlamıyorsam. Çünkü işte dışarıda özel ülkemizde de çok oluyor. Yani siz, yani ben kendi köpeğimle gezerken de başkaları işte öpücük sesi çıkarabiliyor, gel falan filan diyebiliyorlar. Köpeklerin ilgisini çekmeye çalışabiliyorlar. Rehber köpekler asla bunlara tabii ki de kanmayan köpekler oluyor ama insanlar çok ısrarcı olabiliyorlar sanırım. Türkiye'de de durum böyledir diye düşünüyorum ben.
Evet, aynen öyle. Biz zaten her fırsatta bunu dile getiriyoruz. Bir de rehber köpeklerin üzerinde iki farklı tasma var. Birisi boyun tasması, bir de sırt tasması var. Sırt tasmasında araştırmanı yaptın, görmüşsündür. Bir demir kare şeklinde bir sırt tasmaları var ve orada lütfen ellemeyin. Sahibim görmüyor, rehberlik yapıyorum yazıyor. Zaten köpeklerin üzerinde her zaman uyarımız var. Ama tabii ki sevecenlikle yaklaşan birine bu uyarıyı yapmak çok zor bir yandan. Sevmek istiyorlar. Fakat biz diyoruz ki bu köpek şu an işte, şu an çalışıyor. Siz bilgisayar başında çalışırken birisi gelip yanağınızı sıksa, öpücük atsa dikkatiniz dağılmaz mı? Dağılır tabii ki.
Tabii ki.
Bu köpek de çalışıyor. O sırada dikkati dağılıyor. Dikkatinin dağılmaması gerekiyor. Ama sırt tasması çıktığında köpeklerimiz molada arada istedikleri gibi koşup oynayıp sevilebiliyorlar. Yani sevgiden kesinlikle mahrum kalmıyorlar.
Tabii ki de.
Sadece işteyken sevilmemeleri gerekiyor.
Ben de onu diyecektim. Aslında zaten hani bu en başta konuştuğumuz yatkın ırkların asıl durumları da o, yani işte çalışma köpekleri, iş köpekleri olarak adlandırıldıkları için aslında onların çalışmaları sırasında etkilememek de önemli. Yani buradan dinleyicilerimizin de belki çevrelerinde gördükleri rehber köpekleri nasıl yaklaşmaları gerektiğine dair bir fikir vermiş oluruz belki.
Aynen
Ama dediğin gibi ben de bu dediğim araştırmayı yaparken gördüm. Hem boyun tasması hem de o sırt tasmasında harness dedikleri büyük
öyle.
tasmada eğitim de onun üzerinden verildiğini gördüm. Yani o sallandığında köpek tekrar işte olduğunu hatırlıyor. Eğer dikkati dağılıyorsa vesaire şeklinde bir yönlendirme yapıldığını gördüm. Bir de son olarak şeyi sormak
Aynen.
istiyorum aslında.
Köpekler.
Pardon.
Evet.
Çok pardon, böldüm seni.
Evet, dinliyorum.
Yok yok.
Aynısını söyleyecektim söylediğini zaten.
Son olarak şeyi sormak istiyordum ben aslında. Şu an Türkiye'de kaç tane çalışan rehber köpek var veya eğitim sürecinin içerisinde kaç tane köpek bulunuyor?
Şu an Türkiye'de toplam 6 tane rehber
Hı.
köpek var. Eğitim sürecinde de 4 tane rehber
Hı.
köpeğimiz var.
Anladım. Yani zaten bu
Bu bir
bahsettiğin
tane
Hı. Yok
bir tane eğitmenimiz olduğu için ikişer ikişer eğitim alıyorlar. Onu da eklemek isterim.
Ben de şeyi söyleyecektim. Yani zaten bahsettiğin bu eğitim süreçleri ve seçilim aşaması oldukça bir zaman alıcı bir şey ve zor bir süreç. Yani köpeklerin eğitimin ortasında veya işte o bir senelik ilk dönemin sonunda da uygun olmama gibi durumları olduğunu göz önünde bulundurmak gerekiyor sanırım bu
Evet.
süreçlerden bahsederken.
Evet,
Umarım
her zaman her aşamada elenme mümkün olabiliyor ama şöyle de bir durum var. Yine dünyada bunun örnekleri var. Rehber köpek olmaya uygun olmayan köpekler veya bu eğitim sırasında belli bir sebepten atıyorum başka bir köpeğin saldırısı, kedinin saldırısı sebebiyle travmatize olan köpekler direkt sahiplendirilmiyor. Sonuçta belli bir temel eğitimleri var. Belli bir sosyallik seviyeleri var. Biz bu durumda köpeklerimizi terapi köpeği veya servis köpeği olarak da
Aa,
yönlendirebiliyoruz.
çok
Yani
güzel.
meslek
Çok
değiştiriyorlar
güzel.
diyelim.
Ben de aslında sormak istediğim şeylerden birisi de o olacaktı ama daha sonrasında konuyu çok budaklandırmak istemedim. Çünkü uçakla seyahat bölümümüzde mesela pilot arkadaşımız bize bahsetmişti. Farklı işlerde çalışan köpekler de mesela uçak seyahatlerinde köpek sahibiyle birlikte yan yana gidebiliyorlar. Rehber köpeklerde de durum aynıdır diye düşünüyorum. Yani onların da
Evet.
sahiplerinden ayrılması söz konusu değildir diye düşünüyorum örneğin.
Hayır, söz konusu değil. Her türlü toplu taşıma aracına bunu uçakla
Hı.
dahi binebiliyorlar
Çok güzel.
sahipleriyle birlikte.
Eklemek istediğim bir şey olur mu Ceren? Çünkü benim sorularım bitti açıkçası. Bayağı da bilgilendiğimi düşünüyorum.
Eklemek istediğim biz dernek olarak 2014 yılından beri sıfırdan başladık. Yani ilk derneği kurduğumuzda ortada rehber köpek bile yoktu.
Hı.
Biz insanlara anlatıyorduk. Şimdi şu anda bir şekilde bu noktalara geldik ve bunun en önemli sebebi gönüllü ailelerimiz. Gönüllülerimiz aynı zamanda dernek gönüllü çalışanları. Gönüllü esasıyla ilerliyoruz. Çok önemli. Her zaman herkesin desteğine ihtiyacımız var ve hani bir derneğe yardım etmek sadece maddi yardım kesinlikle
Hı.
değil. Herkesin bunu aklının köşesinde bulundurmasını isterim bu podcast'i dinlerken.
Bir de son olarak şeyi de sormak istiyorum. Rehber Köpekler Derneği'ne nasıl ulaşabilir arkadaşlar? Yani dinleyicilerimiz o şekilde sorayım. Instagram adresiniz vesaireyi verebilirsen çok sevinirim mesela burada.
Evet, Rehber Köpekler Instagram adresimiz. Web sitemizden, Facebook'tan, Twitter'dan her yerden bize ulaşmaları mümkün. Rehber Köpekler Derneği yazdıkları anda tüm sosyal medya mecralarında zaten çıkıyoruz. Her yerden bize ulaşabilirler.
Çok güzel. Ben çok teşekkür ederim Ceren bugün podcast'imize katıldığın için ve hem beni hem dinleyicilerimizi rehber köpekler konusunda aydınlattığın için. Umarım ilerideki programlarda tekrar görüşme şansı buluruz. Tekrar çok teşekkür ederim.
Ben
Eklemek istediğim bir
teşekkür
şey
ederim.
varsa, hala vaktimiz var aslında eklemek istediğim bir şey varsa, yoksa veda edelim dinleyicilerimize.
Nasıl istersen ben aklımdaki dernekle ilgili her şeyi sıraladığımı
Harika,
düşünüyorum.
harika.
Tekrar da hatırlatmak istiyorum. Derneğimiz gönüllülerle var.
Çok teşekkürler. Görüşmek üzere Ceren o zaman. Hoşça kal diyorum.
Hoşça kal.
Dogo Podcast.